Ayrım 32.
Podolkov geri dönülmesi için emir verdi. İlk Ukrayna köyüne kadar gittiler. Oraya vardıklarında herhalde Kazaklar haber vermiş olacaklardı. Köylü saklanmaya, kaçmaya hazırlanıyordu. Hava kararmaya başladı. Arabaların yanında silahları ateşe hazır yürüdüler. Yol dolana dolana bir vadiye girdi. Vadiyi geçip ileride bayırı tırmanıyordu. Tepelerde Kazak devriyeleri bir görünüp bir kayboluyordu. Kazakların pusuda duruşu sinirleri büsbütün gerdi. Vadiyi kesen dere yataklarından birinin yakınında Podolkov arabadan atlayıp sert bir sesle adamlarına bağırdı. ''Hazır olun!'' Süvari karabinasının emniyetini açtı. Arabanın yanında yürümeye koyuldu. Derede ilkbaharın sel suyu mavi akıyor, ileride bir arkın berisinde bir gölcüğe varıyordu. Gölcüğün çevresi çamurlanmış, su içmeye gelen davarın ayaklarından batak olmuştu. Orası burası dökülen arkın çevresinde yağmurun altında boyun eğip hışırdayan sazlar vardı. Podolkov burada pusuya düşebileceklerini düşünmüştü. İleri gönderdikleri keşif kolu kimseleri göremedi. ''Burada çıkmazlar karşımıza, hiç bekleme!'' diye fısıldadı onu Krivoşlikov. ''Şimdi saldırmazlar, akşamı bekleyecekler.'' ''Ben de öyle düşünüyorum.'' 28. Batıda küme küme bulutlar toplandı. Gece oldu. Ta uzakta, dona doğru gökyüzü kıpır kıpırdı. Yaralı bir kuş gibi turuncu şimşekler titriyordu orada. Ağır bir bulut kümesinin altında batan güneşin saldığı ışıltı soluktu. Bozkırdan sanki sessizlik taşıyordu. Çekilen gün ışığından vadinin kıvrımlarında yassı pırıltılar kalmıştı. O Mayıs akşamı bir çeşit sonbahar akşamıydı. Henüz çiçeklenmemiş çimlerden bile anlatılmaz bir çürüyük kokusu saçılıyordu. Yolda yürüyen Podolkov, doygun çimlerin karışık kokusunu soludu. Arada sırada durup eğiliyor, çizmesine yapışan çamuru sıyırdıktan sonra doğruluyor, öne açık, rutubetten gıcırtılı dar ceketiyle bezgin bezgin yürüyordu yine. Bir sonraki köye vardıklarında hava kararmıştı. Kazaklar arabalarını bırakıp geceyi geçirmeye ayrı ayrı evlere dağıldılar. Podolkov gözcüler konulması için emir verince göreve gidecek adam bulmakta güçlük çektiler. Üçü açıkça gitmeyiz dedi. Çıktı işin içinden. Hemen bir harp divanı kurulsun. Emirlere itaat etmemekten kurşuna dizilmeliler. Krivoşlikov'un tepesi atmıştı. Podolkov yüzünü acı acı buruşturdu. Yolculuk asaplarını bozdu dedi. Kendilerini savunmazlar artık. Hapı yuttuk Mişa. Lagutin nasılsa birkaç kazak toplayıp köyün dışında nöbete yollayabildi. Podolkov evleri bir bir dolaştı. En çok güvenebileceği kazaklarla konuştu. Uyumayın çocuklar, yoksa toplar götürürler hepinizi. Bütün gece bir masanın başında oturdu. Başını eline dayamış, yaralı bir hayvan gibi gürültüyle kısık kısık soluyordu. Şafaktan hemen önce uykusuzluk baskın çıktı. Başı masaya düştü. Ama az sonra uyandı yine. Geri çekilişin hazırlığı vardı. Gün doğuyordu. Avluya çıktı. İnekleri sağmaktan dönen evin kadını onu merdiven başında karşıladı. ''Tepede bir takım atlılar var.'' dedi ilgisiz bir tavırla. Podolkov avluya koştu. Tepede köyün çayırlıkta söğütlerin üstünü örten yaslı sis örtüsünün ötesinde büyük sayıda Kazak kuvvetleri görülüyordu. Hızla tırsa kalkmışlar, dört bir yandan köyün üzerine varıyorlardı. Öbür evlerden çıkıp gelen Kazaklar avluya doluşmaya başladılar. İçlerinden biri Podolkov'un yanına geldi, bir kenara çekti onu. ''Yoldaş Podolkov, demince Kazaklar delege yolladılar buraya.'' Elini tepeye doğru salladı. ''Silahlarımızı bırakıp derhal teslim olmamız gerektiğini size söylememizi bildirdiler. Yoksa saldıracaklar üstümüze.'' ''Ulan köpeğin oğlu, ne cüretle!'' Podolkov yakasına yapışıp bir yana itti adamı. Doğru arabaya koştu. Silahını namlusundan kavrayıp kazaklara döndü. Kısık, kaba bir sesle haykırdı. ''Teslim olmak mı? Karşı ihtilalle nasıl anlaşabiliriz?'' ''Dövüşeceğiz. Peşimden gelin. Silahlara!'' Birkaç kazak onun arkasından avludan dışarı fırladılar. Hep bir arada köyün sonuna doğru koştular. En son evlere vardıkları sırada Mirikin arkadan gelip Podolkov'a yetişti. ''Ayıp değil mi Podolkov?'' diye bağırdı. Kendi kardeşlerimizin kanını mı dökeceğiz? Dön geri. Bir anlaşmaya varırız. Bütün seferi koldan yalnız birkaç kişinin ardından geldiğini gören Podyolkov, dövüşün ister istemez yenilgiyle sonuçlanacağını anladı. Sesini çıkarmadı. Silahının süngüsünü çıkardı, eli yanına düştü. Olacak gibi değil çocuklar, köye dönelim. Döndüler. Bütün seferi kol bitişik üç avluda toplandı. Birkaç dakika sonra 40 kişilik bir Kazak kafilesi köye girdi. Düşmanın esas kuvvetleri köyü çeviren alçak tepelerde mevkilerini bırakmadılar. Podyolkov teslim şartlarını görüşmek üzere köyün öbür ucuna gitti. Yolda yürürken Bunçuk peşinden koştu geldi, durdurdu onu. Teslim mi oluyoruz? Güce ne dayanır, ne yapabiliriz başka? Ölmek mi istiyorsun? Zangır zangır titriyordu. Söyle onlara teslim olmuyoruz diye haykırdı kuru cırlak bir sese. Podyolkov'u çevirmekte olan Kazak savaşçılarını aldırmadı. Söyle onlara silahlarımızı vermiyoruz. Topukları üstünde döndü. Tabancasını sallayarak uzaklaştı. Çemberi kırıp istasyona doğru dövüşe dövüşe ilerlemeye çalışmaktan başka çare olmadığını Kızıl Partizanlara anlatmaya çalıştı. O ne derse desin çoğunluk açıkça teslim olmaya taraftardı. Bir kısmı çekip gittiler. Başkaları kızgın kızgın söylendi. Sen git dövüş. Biz kardeşlerimize kurşun sıkmayız. Silahsız da olsak onlara güveniriz. Bugün Paskalya'nın pazarı. Sen tutmuş bizden kan dökelim istiyorsun. Bunçuk döndü gitti. Arabasının yanına vardı. Kaputunu arabanın altına attı, uzandı. Tabancasının kabzasını sımsıkı tutmuştu avucunda. Önce kaçıp kurtulmayı düşündü ya, kaçmayı, yoldaşlarını yüzüstü bırakmayı kendine yediremedi. Podyolkov'un dönmesini bekledi. 3 saat sonra yanında büyük bir Kazak kalabalığıyla Podyolkov çıka geldi. Başı yukarıda sert adımlarla yürüyüp girdi köye. Yanında beyaz Kazak kuvvetlerinin kumandanı, bir zamanlar topçu birliğinde yoldaşı olan Üsteğmen Spiridonov vardı. Ona bir şey söylüyor, kurnaz kurnaz gülümsüyordu. Arkasından atını süren bir Kazak elinde tuttuğu beyaz bayrağın sopasını göğsüne bastırmıştı. Seferi kolun arabalarının toplandığı sokaklar ve avlular yeni gelen Kazaklarla dolup taştı. Birden haykırışmalar duyuldu. Gelenlerin birçoğu Podyolkov Kazaklarının eski savaş yoldaşlarıydı. Birbirlerini tanıyanlar, neşeli çığlıklar, kahkahalar. ''Merhaba, sen misin o Prokor? Hangi rüzgar attı seni buraya?'' ''Az kaldı çarpışacaktık sizinle,'' dedi Prokor. ''Hatırlıyor musun, Lvov yakınında nasıl kovaladıydık Avusturyalıyı?'' ''Bak bak kim var burada? Emmioğlu Danilo. Paskalyan mübarek olsun Emmioğlu.'' ''Senin de.'' Şapur şupur bir öpüşme sesi. İki Kazak orada birbirlerinin bıyıklarını okşayıp göz göze bakıştılar. Birbirlerinin sırtını sıvazladılar, gülümsediler. Kazaklardan biri, ''Biz daha orucu bozmadık.'' dedi. İyi ama siz Bolşeviksiniz. Ne orucu? Bolşevik olabiliriz. Tanrı'ya inanırız yine de. Hadi canım atma şimdi. Doğru, Tanrı hakkı için. Haçın da var mı boynunda? Tabii ya, işte. Kızıl Partizan ceketinin yakasını çözdü. Kahverengi kıllı göğsünden sarkan kararmış bakır haçı gösterdi. Yabayı, baltayı omuzlayıp asi Podyolkov'u haklamaya gelen yaşlılar afallayıp birbirlerinin yüzlerine baktılar. ''Siz Hristiyanlıktan vazgeçmişsiniz.'' demişlerdi bize hani, dedi içlerinden biri. ''Duyduğumuza göre kiliseleri soyup papazları öldürüyormuşsunuz.'' Ablak yüzlü Kızıl Partizan onlara güven verdi. ''Hepsi yalan. Size yalan söylemişler. Nerede Rostov'dan ayrılmazdan evvel kiliseye gittim ben. Ayindeydim. Şaştım da kaldım valla. Eski boyunun şöyle böyle yarısına inmiş bir mızrakla silahlı bücürük bir ihtiyar sevinçle ellerini çırptı. Sokaktan, avlulardan heyecanlı konuşmaların uğultusu vuruyordu. Yarım saat sonra kalabalığı iki yana iteleyerek sert adımlarla birkaç Kazak geldi. Podyolkov'un birliğinden olanlar sıraya girin yoklama var diye bağırdılar. Arkalarından gelen Üsteğmen Spiridonov subay kasketini başından çıkararak ''Podyolkov'un birliğinden kim varsa sola çitlere doğru çıksın'' diye haykırdı. Diğerleri kardeşler, cephe adamları, önderlerimizle konuştuk. Birlikte karara vardık. Silahlarınızı teslim edeceksiniz. Çünkü elinizde silah oldukça halk sizden korkuyor. Tüfeklerinizi ve bütün silahlarınızı arabalarınıza koyun. Hep birlikte göz kulak oluruz. Sizi Krasnokutskaya'ya göndereceğiz. Orada silahlarınızı geri alacaksınız. Kızıl partizan kazaklar arasında kızgın homurdanmalar işitildi. İçlerinden biri bağırdı. Silahlarımızı vermeyiz. Sokağı, avluları dolduran kalabalıktan tedirgin mırıltılar duyuldu. Spiridonov'un emri altındaki kazaklar hep birden sağa geçiverdiler. Kızıl partizanlar sokağın ortasında kaldı. Dağınık, meyus bir güruh. Krivoşnikov ürkek ürkek çevresine bakınıyordu. Lagutin dudaklarını bükmüştü. Silahını vermemeye kararlı olan Bunçuk, tüfeğini arkasında sürüyerek hızlı adımlarla Podyolkov'un yanına gitti. ''Silahları vermemeliyiz, işitiyor musun?'' ''Çok geç artık.'' Podyolkov fısıldadı. Birliğin yoklama kağıdını parmakları arasında asabiyetle buruşturdu. Kağıt Spiridonov'un eline geçti. Kağıda baktı. Birlikte, dedi. 128 kişi olması lazım. Nerede gerisi? Yolda ayrılanlar, onlar. Ya, peki öyleyse söyle silahlarını teslim etsinler. Herkesten önce Podyolkov çözdü tabanca kemerini. Tabancasını teslim ederken kalın, kırık bir sesle ''Palamla tüfeğim arabada'' dedi. Silah teslimi başladı. Kızıl partizanlar isteksizdiler. Bazıları tabancalarını çitlerin arasına avlulara saklamaya çalıştı. ''Silahlarını vermeyenleri arayacağız'' diye bağırdı Spiridonov. Ağzı kulaklarına varmış, sırıtıyordu. Bunçuk başta olmak üzere direnen birkaç kişinin tüfeklerini ellerinden zorla aldılar. Mitralyözcülerden biri tüfeğinin kıç kilidini alıp dört nala köyden kaçınca ortalık karışıverdi. Karışıklıkta birçokları kaçıp saklandılar. Spiridonov derhal Podyolkov'la geride kalanların başına nöbetçi dikti, üstlerini aradı. Bir de yoklama yapmaya kalktı. Tutsaklar isteksiz isteksiz cevap verdiler. ''Listeye ne bakıyorsun öyle? Hepimiz buradayız!'' diye bağıranlar oldu. ''Krasnokutskaya'ya götürün bizi. Bitirin bu oyunu artık.'' Para sandığı mühürlendi, kuvvetli bir muhafız birliğiyle Karginskaya'ya gönderildi. Sonra Spiridonov tutsakları bir araya topladı. Ansızın sesinin edasını, yüzündeki ifadeyi değiştirerek emir verdi. ''Çift sırada, sola dön, ileri, marş, sıralar, susun!'' Kızıl partizanlar arasında bir hoşnutsuzluk mırıltısı dolaştı. İstemeye istemeye yürüdüler. Az sonra da bozdular sıraları. Darmadağın yürüdüler. Podyolkov adamlarını silahlarını teslime çağırdığında belki hala meselenin tatlıya bağlanabileceğini umuyordu. Tutsaklar köyden dışarı çıkarılır çıkarılmaz başlarındaki kazaklar atlarını üzerlerine sürmeye başladılar. Bunçuk sol yanda yürüyordu. Kıpkırmızı sakallı, kulağı kararmış, köhne küpeli bir yaşlı kazak durup dururken kırbacıyla sırtına vurdu. Kırbacın ucu yüzünü daladı. Bunçuk döndü, yumruklarını sıktı. Bir ikinci, daha da amansız darbe onu kalabalığın içine dalmaya zorladı. Elinde olmadan gitti Bunçuk, kişioğlunun kendini koruma içgüdüsüyle. Anna'nın ölümünden beri ilk defa dudakları küskün bir gülümsemeyle büküldü. İnsanda yaşama hırsının ne denli güçlü olduğuna şaşmış kalmıştı. Kazaklar tutsakları dövmeye başladılar. Düşmanlarını öyle eli kolu bağlı görünce gözleri dönen ihtiyarlar atlarını onların üzerine sürüyor, eğerlerinden sarkıp kırbaçlarıyla kılıçlarının yanıyla habire vuruyorlardı. Kırbacı yiyenler kalabalığın orta yerine dalmaya uğraşıyor, birbirleriyle itişip kakışarak feryat ediyorlardı. Uzun boylu bir kızıl partizan yumruğunu başının üstünde sallayarak aykırdı. ''Bizi öldürecekseniz hemen öldürün, kahrolasıcı herifler. İşkence etmenin alemi mi var?'' ''Hani söz vermiştiniz?'' Krivoşnikov bağırdı. İhtiyarların hırçınlığı geçer gibi oldu. Muhafızlardan biri bir tutsağın sorusu üzerine, ''Sizi Ponomoryov'a götürmek için emir aldık. Korkmayın kardeşler.'' dedi. ''Bütün olacağı bu işte.'' Ponomaryov Köyüne vardıklarında Spiridonov ufak bir dükkanın kapısı önünde duruyordu. Tutsaklar birer birer içeri girerken sordu. Soyadın ne? Adın? Nerede doğdun? Sıra Bunçuk'a geldi. Soyadın? Diye sordu Spiridonov. Kalemi kağıdın üstünde hazır tutmuş bekliyordu. Kızıl Partizan'ın huysuz yüzüne baktı. Dudaklarının tükürmeye hazırlanıp büzüldüğünü gördü. Çabucak başını kaçırıp haykırdı. Geç hadi geç, isimsiz öleceksin. Bunçuk'u örnek alan iki kişi daha isimlerini vermeden geçtiler. Öleceklerdi, kim oldukları bilinmeyecekti. En son partizan da dükkana girdikten sonra Spiridonov kapıyı kilitledi, başına birkaç nöbetçi dikti. Seferi kolun arabalarından alınan ganimet dükkanın önünde paylaşılırken hemen oradaki evlerden birinde alelacele bir sahra mahkemesi kuruldu. Baskına katılan bütün köylerden temsilciler vardı mahkeme heyetinde. Başkan Tıknaz sarı saçlı bir yüzbaşıydı. Vasili Popov. Kazak usulü dirseklerini masanın üstüne yaymış, kasketini başının arkasına kaykıltmıştı. Yağlı yağlı bakan, uysal, ciddi gözleri mahkeme üyelerinden birini bırakıp öbürüne dönüyordu. Hep aynı soruyu soruyordu. Ne yapalım bunları babalar? Eğildi. Yanında oturan bir üst teğmene bir şeyler fısıldadı. Subay bir acele başını salladı. Popov'un gözleri daraldı, neşe ışıltıları söndü. Şimdi gözlerini basan soğuk, amansız ışıltıyı aşağı inik kirpikleri de saklayamıyordu. Vatanlarına ihanet eden, evlerimizi yağmaya, kazakları öldürmeye gelen bu adamları ne yapacağız? İhtiyarın biri hacı yatmaz gibi ayağa fırlayıverdi. Kurşuna dizin, tümünü! Kendini kaybetmişçesine başı sarsılıyordu. Çılgın, fanatik gözlerle çevresindekileri süzdü. Dudaklarında köpüren salyadan tıkanırcasına haykırdı. Acımak yok bu hainlere. Öldürün, çarmıha gerin, yakın, aralarındaki Yahudileri öldürün. Sürgüne göndersek mi dersiniz? Üyelerden biri az bir kararsız bir teklif ileri sürdü. Kurşuna dizin, ölüm cezası. Alanda idam edilmeliler. Ayrı kotlarını temizlemeye mecburuz. Ölsünler, ölsünler. Tabii kurşuna dizilecekler. Tartışacak ne var sanki, dedi Spiridonov kızgın kızgın. Haykırmalar başkanın yüzündeki uysal ifadenin en son kırıntılarını da sildi süpürdü. Adamın dudakları kısılıverdi. Kurşuna dizilecekler, yaz, dedi katibe. Pencerenin yanında oturan şişman bir kazak korkunç bir sesle haykırdı. Peki Podyolkov'la Krivoşnikov, onlar da mı kurşuna dizilecek? Yetmez onlara o ceza. Başkan cevap verdi. Onlar elebaşları olduğu için asacağız. Katibe döndü. Yaz, dedi. Karar verildi. Biz aşağıda imzaları olan... Başkana uzaktan hısım olan katip, sarışın saçları, düz taranmış başını masanın üstüne eğdi. Kalemle çiziktirmeye koyuldu. Kandilin yağı tükenecek gibi, dedi birisi üzüntülü. Lamba pıtırdıyordu. Kavdan is çıkarmaya başladı. Odanın içi öyle sessizdi. Tavanda örümcek ağına yakalanan bir sineğin vızıltısını, kalemin kağıdı çiziktirişini, harp divanı üyelerinden birinin ağır, astımlı soluk alışını hep duydular. Karar: Nisan 27, Mayıs 10, 1918. Biz, aşağıda imzaları olan Karginovskaya, Bogovskaya ve Krasnokutskaya nahiyeleri köylerinin temsilcileri. Vasilyevski köyünü temsilen Stepan Maksev. Bogoskoy köyünü temsilen Nikolay Kruzilin. Fomin köyünü temsilen Fyodor Kumov. Verkner Yablanovski köyünü temsilen Alexander Kuktin. Nizne Dulenski köyünü temsilen Lev Sinev. İlinski köyünü temsilen Semyon Volotskov. Konkovski köyünü temsilen Mihail Popov. Svasyanov köyünü temsilen Yokov Rodin. Milutinskaya köyünü temsilen Alexander Frolov. Nikolayev köyünü temsilen Maksim Fevralyov. Krasnokutskaya nahiyesini temsilen Mihail Groshev. Ponomoryov köyü nahiyesini temsilen İlya Yelakin. Yevlantiyev nahiyesini temsilen Ivan Diachenko. Malakov nahiyesini temsilen Nikolay Krivov. Novo Zemtsevo köyünü temsilen Luka Yemelyanov, Popov nahiyesini temsilen Matvey Konovalov, Astakov nahiyesini temsilen Mihail Popov, Orlov nahiyesini temsilen Vasili Shigolkov, Klimov-Fyodorovski nahiyesini temsilen Fyodor Çukarin. V.S. Popov başkanlığında 27 Nisan, Mayıs 10, 1918 günü burada toplanarak karar verdik ki. Karar 1. Emekçi halkı soyan, ona hainlik eden aşağıda isimleri yazılı 80 kişi, kurşuna dizilmek suretiyle ölüme mahkum edilmiştir. Elebaşları olan 2 kişi, Podyolkov ile Krivoshlikov asılacaklardır. 2. Mihailovski köyünden Kazak Anton Kalitventsov delil kifayetsizliğinden beraat etmiştir. 3. Podyolkov'un birliğinden kaçıp Krasnokutskaya'da tevkif edilen Konstantin Melnikov, Gavrila Melnikov, Vasili Melnikov, Aksionov ve Vershinin de bu karar gereğince idam edileceklerdir. 4. Bu karar yarın 28 Nisan, Mayıs 11 günü sabah saat 6'da infaz edilecektir. 5. Teğmen senin mahpusların muhafazasından sorumludur. Bu akşam saat 11'e kadar her köyden 2 silahlı Kazak teğmen seninin emrine verilecektir. Bu maddenin uygulanmasından mahkeme heyeti sorumludur. Cezalar her köyden 5 Kazak tarafından infaz edilecek. Bu Kazaklar idam mahalline götürüleceklerdir. İmza V.S. Popov, Askeri Kesim Başkanı A.F. Popov, Katip. Katip, ölüme mahkum olanların listesini yazıp bitirdikten sonra kalemi yanında oturanın eline tutuşturdu. İmzalayın. Adam, mürekkep bulanmış kalemi güdük, kara parmaklarının arasında tuttu, aptal aptal sırıtarak, "El yazım da pek mükemmel değildir hani," dedi.